Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig. Can Yayınları 2. basım Kasım 2009. Türkçeye çeviren Gülperi Sert. Bu kitap 115 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Aralık 2011. Okuyan Feyza Kele. Stefan Zweig, psikolojiye ve Sigmund Freud'un öğretisinde duyduğu ilgiyi yansıtan Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Bir Yüreğin Ölümü adlı yapıtlarını bir araya getirdiğimiz bu kitap, yazarın öykü sanatındaki olağanüstü becerisini gözler önüne seriyor. İnsan ruhunun en karmaşık duygularından biri olan tutkuyu olanca canlılığıyla dile getiren öyküler bunlar. Bir kadının yaşamından 24 saat, duygularının peşinden korkusuzca giden bir kadının apansız yön değiştiren yaşamını konu ediniyor. Bir yüreğin ölümü ise, ruh ikizini Lev Tolstoy'un unutulmaz kahramanı Ivan Ilyich'te bulduğumuz yaşlı bir adamın ailesinden ve yaşamından uzaklaşmasını öykülüyor. Düşsel ve tarihsel karakterler üzerine yazdığı biyografilerinde olduğu kadar, öykülerinde de karakterlerini kendine özgü derin, incelikli ruh çözümlemeleriyle betimleyen Zweig'ın, bu kitapta buluşturduğumuz iki uzun öyküsü, edebiyat tarihinde Freud'un çözümlediği yapıtlar arasında yer alıyor. Stefan Zweig 1881 yılında Viyana'da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Avusturya, Fransa ve Almanya'da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg'da yaşadı. Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg'u terk etmek zorunda kaldı. 1938'de İngiltere'ye, 1939'da New York'a gitti. Birkaç ay sonra da Brezilya'ya yerleşti. Önceleri Verlaine, Baudelaire, Verharen çevirileriyle tanındı. İlk şiirlerini ise 1901 yılında yayımladı. Çok sayıda deneme, öykü, uzun öykünün yanı sıra büyük bir ustalıkla kaleme aldığı yaşam öyküleriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Freud'un öğretisine duyduğu yoğun ilgi, Zweig'ın derin karakter incelemelerinde ifade bulur. Özellikle tarihsel karakterler üzerinde yazdığı yorumlar ve yaşam öyküleri, psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Avrupa'nın içine düştüğü siyasi duruma dayanamayarak 1942 yılında Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etti. Gülperi Sert, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı ana bilim dalından mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çalıştı. 1993-1997 yılları arasında Friedrich Wilhelm Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü'nde Türkçe, Çeviri ve Çağdaş Türk Edebiyatı dersleri verdi. 1993'ten 1998'e kadar Bonn Endüstri ve Ticaret Odası'nın mütercim, tercümanlık, sınav yürütücülüğü ve jüri üyeliğinin yanı sıra Alman Federal Basın Dairesi'nin Türkçe yayınlarının editörlüğünü yaptı. 1998'de 9 Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde mütercim, tercümanlık bölümünü kurdu. Halen aynı fakültede doçent olarak görev yapan Sert, Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanlığını ve Almanca Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanlığını eş zamanlı olarak yürütmektedir. İçindekiler. Çevirmenin ön sözü, sayfa 9. Bir kadının yaşamından 24 saat, sayfa 11. Bir yüreğin ölümü, sayfa 79. Çevirmenin ön sözü. Elinizdeki bu kitap Stefan Zweig'ın çevirdiğim dördüncü kitap. İki uzun öyküden oluşan bu kitapta Zweig'ın yine kahramanlarının iç dünyasına girdiğini, psikolojik tahliller yaptığını görüyoruz. Birinci öyküde bir kadının yaşadığı ve üzerinden bir insan ömrü kadar zaman geçtiği halde unutamadığı bir olay anlatılmaktadır. Yaşamının sadece 24 saatini kapsayan ancak şokundan yıllarca kurtulamadığı bu olayı Mrs. C. hiç tanımadığı bir yabancıya anlatır. Kendine bile itiraf edemediği, kabul edemediği gerçeği bir daha hiç görmeyeceği bir yabancıya anlatarak ruhunu ve beynini bu ağır yükten kurtarmak ister. İkinci öyküde ise kızına ve karısına iyi bir hayat sağlamak için hayatı boyunca çalışmış, kendini ve yaşamayı unutmuş yaşlı bir adamın her iki kadın için hiçbir değerinin olmadığını anladığı anda kendisiyle yaptığı iç hesaplaşmayı okuyoruz. Anlatılan sadece bir babanın, bir kocanın iç dünyası değil, bir insanın koca evrende yapayalnız, insansız, kimsesiz kalan bir insanın iç dünyası. Fedakarlığının karşısında beklediği sevgiyi ve saygıyı bulamayan bir insanın yavaş yavaş hayattan kopması ve huzuru ölümün soğuk kucağında arayışı. İnsanın içini burkan, düşündüren, evrendeki yalnızlığını hatırlatan, dokunduran iki öykü. Zweig'ın insan sevgisini her cümlede okura hissettirdiği, anlattıklarını okurun gözünde canlandırabildiği iki güzel öykü. Yıllar önce bir kadının 24 saati ve yürek çöküntüsü adıyla çevrilen bu iki öyküyü farklı başlıklarla çevirmeyi tercih ettim. Çünkü her çeviri yeni bir yorum, yeni bir algılamadır. Özgün başlığı Wir sind von Singstunden aus dem Leben einer Frau olan ilk öyküde, yukarıda da değindiğim gibi bir kadının yaşamında çok önemli bir yere sahip bir gün, milyonda bir insanın yaşayabileceği unutulması imkansız bir 24 saat anlatılmaktadır. Bu nedenle bir kadının yaşamından 24 saat başlığını uygun gördüm. Özgün başlığı Untergang eines Herzens olan diğer öyküde ise Untergang sözcüğü çökmek, batmak, yok olmak anlamına gelmektedir. Öykünün içeriğine baktığımızda yaşlı bir adamın yavaş yavaş ve isteyerek ölüme gittiğini görüyoruz. Bu nedenle bir yüreğin ölümü başlığını tercih ettim. Çeviride uyguladığım yönteme gelince, okuru yazara götürmek, ne anlattığı kadar nasıl anlattığını da vurgulamak ve okurun eseri yazarın özgün dilinde okuyormuş gibi zevk almasını sağlamak ve bunu yaparken de anlaşılır olmak. Gülperi Sert, Şubat 2009. Bir kadının yaşamından 24 saat. Savaştan 10 yıl önce Riviera'da kaldığım küçük pansiyonda masada otururken beklenmedik bir biçimde şiddetli bir kavgaya, hatta karşılıklı nefret ve hakarete varmasına ramak kalan sert bir tartışma çıktı. İnsanların çoğunun muhakeme gücü körleşmiştir. Kendilerine doğrudan dokunmayan, sivri ucu ısrarla sert bir şekilde duyularına kadar nüfuz etmeyen şey, onları neredeyse hiç harekete geçirmez. Ancak gözlerinin önünde cereyan eden, duygularına dokunacak en ufak şey bile içlerinde ölçüsüz bir tutkuyu ateşler. İşte o zaman duyarsızlıklarının yerini gereksiz ve aşırı öfke alır. İşte zaman zaman yemekte bir araya gelen, kendi halinde sıradan insanların oluşturduğu, çoğu zaman havadan sudan konuşan, pek derin konulara girmeyen, ufak tefek şakalar yapan, yemekten sonra ise dağılıveren grubumuzda da böyle oldu. Alman evli çift dolaşmaya ve amatörce fotoğraf çekmeye, keyfine düşkün Danimarkalı adam o sıkıcı balık avına, kibar İngiliz bayan kitaplarının başına, İtalyan evli çift Monte Carlo'ya kaçamak yapmaya giderlerdi. Bense ya bahçedeki koltuğa kurulur, tembellik ederdim ya da çalışırdım. Ancak bu kez hepimiz bu sert tartışmayla yerimizde çakılıp kaldık. Aramızdan biri kalkmak için müsaade istediğinde ise her zamanki gibi nazik bir şekilde değil, tam tersine biraz önce dediğim gibi öfkeye dönüşen bir kızgınlıkla ayağa fırladı. Ancak şu da bir gerçek ki, masada oturan küçük grubumuzun dizginlerini koparan olay da yeterince tuhaftı. Yedimizin kaldığı bu pansiyon, dışarıdan bakıldığında müstakil bir villa gibi duruyordu. Ah, kayaların oyarak şekil verdiği kıyı, pencerelerden nasıl da harika görünüyordu. Fakat aslında Büyük Palas Otel'e ait fiyatı daha uygun bir ek binaydı ve aynı bahçe içindeydi. Bu nedenle bizler otelin konuklarıyla sürekli temas halindeydik. Bir gün önce ise otelde fevkalade bir skandal patlak vermişti. Öğle treniyle saat 12:20 geçe zamanı tam olarak vermekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü hem bu olay hem de o heyecanı tartışmamız açısından önemli. Bir Fransız genç gelmiş ve kıyı tarafında denize bakan odalardan birini kiralamıştı. Bu bile onun zevkine düşkün biri olduğunu gösteriyordu. Fakat sadece şık giyimli olduğu için değil, sıra dışı ve fevkalade yakışıklılığıyla da dikkat çekiyordu. Bir genç kızınkini andıran ince uzun yüzünün ortasındaki ipek gibi yumuşak sarı bıyıkları şehvetli sıcak dudaklarını kaplıyordu. Açık tenli alnını yumuşak kahverengi dalgalı saçları süslüyordu. Yumuşak bakışlarıyla baktığı her şeyi okşuyordu. Her şey yumuşak, okşayıcı ve sevgi doluydu ve yapmacılıktan uzak ve doğaldı. Uzaktan bakıldığında büyük moda mağazalarının vitrinlerinde elinde bastonu, ideal yakışıklı erkeği temsil eden bal mumundan yapılmış heykelleri andırıyordu. Yakından bakıldığında ise bıraktığı bütün kibirli izlenim yok oluyordu. Çünkü çok nadir de olsa ondaki bu sevimlilik doğasından, benliğinden kaynaklanıyordu. Yanından geçtiği herkesi aynı mütevazılık ve samimiyetle selamlıyordu ve her fırsatta ister istemez ortaya çıkan zarafetini gözlemlemek gerçekten hoştu. Bayanlardan biri vestiyere yöneldiğinde hemen mantosunu getiriyordu, her çocuğa sempatik bir şekilde gülümsüyor ve onunla şakalaşıyordu. Hem cana yakın hem de mesafeliydi. Kısacası Tanrı'nın kutsadığı kullarından biriydi. Aydınlık yüzü ve gençliğinin canlılığıyla diğer insanların hoşuna gitmesi ona başka bir güzellik veriyordu. Varlığıyla otelin çoğu yaşlı ve hastalıklı olan konuklarına adeta ilaç gibi geliyordu. Gençliğinin canlılığı ve bazı insanlara bahşedilen çevik ve hayat dolu tavırlarıyla herkesin sempatisini kazanmıştı. Gelişinin üzerinden henüz 2 saat geçmişti ki, şişman, rahatına düşkün Lyonlu fabrikatörün 12 yaşındaki Annette ve 13 yaşındaki Blanche adlı kızlarıyla tenis oynamaya başlamıştı bile. Kızların zarif, narin ve içine kapanık anneleri Madame Henriette, iki kızının yabancı genç adamla flört edişini gülümseyerek sessizce izliyordu. Akşamleyin bir saat satranç masasında bizi seyretti. Arada bir küçük hoş hikayeler anlattı. Kocası iş arkadaşlarıyla domino oynarken Madame Henriette ile terasta dolaştı. Akşamın geç saatlerinde ise onu otelin sekreteriyle büronun loş ışığında çok samimi bir şekilde konuşurken gördüm. Ertesi sabah Danimarkalı arkadaşımız balığa çıktığında ona eşlik etti ve bu konuda fevkalade bilgili olduğunu gösterdi. Sonrasında ise Lyonlu fabrikatörle uzun süre siyaset üzerine sohbet etti ve aynı şekilde iyi bir sohbet arkadaşı olduğunu kanıtladı. Çünkü şişman fabrikatörün arada bir attığı kahkahalar kıyıya vuran dalgaların sesini bastırıyordu. Yemekten sonra durumun anlaşılması için zamanı nasıl geçirdiğini tam olarak belirtmem lazım. Madame Henrietta ile kahve içip 1 saat bahçede baş başa kaldı, kızlarıyla yine tenis oynadı. Alman evli çiftle salonda sohbet etti. Saat 6'da mektup atmaya gittiğimde garda ona rastladım. özür dilemesi gerekiyormuş gibi telaşla bana doğru geldi ve birdenbire çağrıldığını, ancak 2 gün sonra döneceğini söyledi. Akşamleyin gerçekten de yemek salonunda yoktu, ancak olmayan sadece varlığıydı. Çünkü tüm masalarda herkes sadece ondan bahsediyor, onun hoş ve canlı doğasını övüyordu. Gece sanırım saat 11'di. Açık pencereden bahçedeki huzursuz çığlık ve bağırışmaları duyduğumda bir kitabı bitirmek için odamda oturuyordum. Bitişik'teki otelde gözle görülür bir hareketlilik vardı. Merak ettiğim için değil de daha çok rahatsız olduğumdan çarçabuk 50 basamağa indiğimde otelin konuklarıyla çalışanlarını telaşlı bir koşuşturma içinde buldum. Kocası her zamanki dakikliğiyle, namurlu arkadaşlarıyla domino oynarken Madame Henriette her akşam kıyı boyu yaptığı gezintiden hala dönmemişti ve başına bir şey gelmiş olmasından endişe duyuluyordu. Başka zaman ağırkanlı ve keyfine düşkün biri olan fabrikatör bir boğa gibi kıyıda koşuşturuyor ve heyecandan kısılmış sesiyle "Henriette, Henriette" diye gecenin karanlığında bağırıyor. Sesi ölümcül bir yara almış, büyük ilkel hayvanların haykırışlarını andırıyordu. Garsonlar ve uşaklar telaş içinde merdivenlerden inip çıkıyordu. Bütün konuklar uyandırıldı ve jandarmaya telefon edildi. Bütün bu kargaşanın ortasında bu şişman adam, düğmeleri açık yeleğiyle kah sendeleyerek kah sert adımlarla gecenin karanlığında deli gibi hışkırarak "Henriette, Henriette" diye haykırıyordu. Bu arada yukarıda uyuyan çocuklar uyanmış, üzerlerinde gecelikleri pencereden dışarıya doğru seslenerek annelerini çağırıyorlardı, babaları onları yatıştırmak için hemen yukarıya yanlarına çıktı. İşte bundan sonra sözcüklerle anlatılması imkansız korkunç bir şey oldu. Çünkü fevkalade gergin ve olağanüstü durumlar insan davranışları üzerinde öyle bir etki yapar ki, ne bir resim ne de bir söz onu aynı şimşek hızıyla tasvir edebilir. Şişman ve iri yarı adam birdenbire bitkin ve öfkeli bir yüzle gıcırdayan basamaklardan indi. Elinde bir mektup vardı. Zar zor anlaşılır sesiyle personel şefine "Herkesi geri çağırın" dedi. "Herkesi geri çağırın, aramaya gerek yok, karım beni terk etmiş." Öldürücü bir yara almış adamın gerginlikten kaynaklanan tavrında öyle olağanüstü bir hal vardı ki, meraktan etrafını saran insanlar birdenbire korku, utanç ve şaşkınlık içinde geri çekildi. Son gücüyle hiçbirimizi fark etmeden yanımızdan geçip okuma salonuna girdi, ışığı kapattı, derken ağır, devasa bedeninin bir koltuğa yığıldığı duyuldu. Ve bu korkunç acı hepimizin, hatta en duyarsız olanımızın üzerinde bile yıkıcı bir etki yarattı. Garsonların hiçbiri, konuklardan hiç kimse gülümsemeye ya da üzüldüğüne dair bir kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Tek bir kelime etmeden, bu duygu patlamasından utanmış bir şekilde hepimiz yavaş yavaş odalarımıza çekildiğimizde, paramparça olmuş, tükenmiş bu adam, ışıkların birbiri ardına söndürüldüğü, insanların fısıldaştığı, alçak sesle konuştuğu, mırıldandığı binadaki karanlık odada yapayalnız hıçkırıyor ve inliyordu. Gözlerimizin ve duyularımızın önünde şimşek hızıyla gelişen bu olayın, genelde can sıkıntısına ve kaygısızca zaman öldürmeye alışkın bizleri çok sarstığını söylemeye gerek yok. Sonrasında yemek masamızda patlak veren ve şiddetli bir kavgaya dönüşmesine ramak kalan o tartışmanın çıkış noktası bu şaşırtıcı olay olmakla birlikte, asıl neden birbirinden tamamen farklı düşünen insanların öfkeli karşılaşması, ilkelerini tartışmasıydı. Yıkılmış adamın öfke krizi içinde buruşturup yere attığı mektubu okuyan bir oda hizmetçisinin gevezeliği nedeniyle Madame Henriette yalnız değil, büyük olasılıkla genç Fransızla gittiği kısa süre içinde anlaşılmıştı. İnsanların ona duyduğu sempati çarçabuk kaybolmuştu. İlk bakışta bu küçük Madame Bovary'nin daha şık, genç bir delikanlıyı keyfine düşkün, taşralı eşine yeğlemesi çok doğal ve anlaşılır gelebilir. Ancak bütün otel halkını bu denli hayrete düşüren şey, fabrikatörün kızlarının hatta Madame Henrietta'dan daha önce bu Lovelace'i Samuel Richardson'ın Clarissa 1748 adlı romanında Robert Lovelace baygın olan kadın kahramana tecavüz eder. Çevrenin notu hiç görmemiş olmasıydı. Başka bir deyişle akşam vakti terasta yapılan 2 saatlik sohbetin bahçede kahve içerlerkenki 1 saatlik konuşmanın yaklaşık 33 yaşında namuslu bir kadının kocasını ve çocuklarını gecenin bir yarısında terk etmesi hiç tanımadığı şık bir delikanlının peşine takılıp gitmesi için yeterli olmasıydı. Masadakiler ne olduğu açık seçik belli olan bu olayı, birbirine aşık çiftin ikiyüzlülüğü, bir aldatmacası ve haince bir manevrası olarak nitelendiriyordu. Madame Henrietta bu genç adamla uzun zamandır gizli bir ilişkisi olduğundan ve bu kadın avcısının sadece kaçışın ayrıntılarını belirlemek için geldiğinden hiç kuşku duymuyordu. Çünkü böyle mantık yürütülüyordu. Namuslu bir kadının 2 saatlik bir dostluktan hemen sonra ilk işaretle kaçıp gitmesinin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Bense farklı düşünmekten keyif alıyordum. Uzun yıllar hayal kırıklığı yaşamış, sıkıcı bir evlilik sürdürmüş, bir kadının hayat dolu ve enerjik birinin çağrısına kapılacağı ihtimalini tüm gücümle savundum. Hatta bunun mümkün olduğunu söyledim. Benim bu beklenmedik muhalefetim karşısında tartışma hemen genelleştirildi ve hem Alman hem de İtalyan evli çiftin Coup de Foudre'ünü, Yıldırım Aşkı, çevirmenin notu, bir delilik hatta tatsız bir roman fantezisinden başka bir şey olmadığını aşağılarcasına söylemeleriyle ateşli bir hal aldı. Ancak bu kavganın fırtınalı gidişatını baştan sona burada anlatmanın gereği yok. Sadece Professionals der Table d'Hôte aslında ev sahibinin masası demektir. Bir otel ya da restoranda tüm müşterilerin oturduğu masa, çevrenin notu, zengin fikirlidir. Bir masada oturanların arasında çıkan tartışmadaki argümanlarsa öylesine bulunduğu için sıradan ve basittir. Tartışmamızın neden hızla kırıcı bir biçim aldığını açıklamak da zor. Sanırım bu öfke şöyle başladı. Her iki koca da ister istemez eşlerinin böylesi bir çukura ve tehlikeye düşmeyeceklerini iddia ettiler. Benim sözlerim üzerine ise böyle bir şeyi kadın ruhunun tesadüfi ve çok ucuz yöntemlerle fethedilebileceği gibi yanlış yargısı olan bir bekar söyleyebilir ancak diyerek karşı çıktılar. Birinci ayrımın sonu sayfa 21.